Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 70. Ayrım. Sevgili Tanrı'nın başını her tarafa çevirerek fayansların üstüne rastgele atılmış tereyağlı ekmek kağıtlarını işaret edip müthiş bir öfkeyle bağırıp çağırması ve herkesin korkudan tir tir titremesi küçük Kayı'yı pek keyiflendirmişti. Hanno'nun kolundan tutup ikinci derse çıkan öğretmenlerin geçtikleri kapılardan birine götürdü ve arkadaki avludan yukarıya çıkmakta olan 6. ve 7. sınıf arkadaşlarının yanına gitmekte olan kırmızı gözlü, solgun yüzlü ve yoksul stajyer öğretmenlerin önlerinde yerlere kadar eğilerek selam verdi. Çok fazla eğildi. Kollarını yana bıraktı ve aşağıdan yukarıya doğru büyük bir saygıyla zavallı öğretmen adaylarının yüzüne baktı. Fakat saçlarına ak düşmüş matematik öğretmeni Bay Titke, titreyen eliyle birkaç kitabı böğründe tutmuş, korkunç bir biçimde şaşı şaşı bakarak, İki büklüm olmuş haliyle ve sapsarı yüzüyle ağzından salyalar akarak oradan geçerken gür bir sesle ''İyi günler canlı cenaze'' dedi ve bakışlarını başka yöne çevirerek havayı kokladı. Tam bu sırada okulun zili acı acı çalmaya başladı. Dört bir yandan koşarak gelen öğrenciler hemen girişe hücum ettiler. Ancak Hanno'nun gülmesi henüz geçmemişti. Merdiven başında durmuş öyle gülüyordu ki kendisinin ve Kay'ın çevresini saran arkadaşları onun yüzüne tuhaf tuhaf ve hatta biraz da bu ne budalalık diye öfkeyle baktılar. Sınıf çok sessizdi. Baş öğretmen Doktor Mantelsak içeri girince herkes ayağa kalktı. Çünkü o sınıf öğretmeniydi ve sınıf öğretmenlerine saygı göstermek bir gelenekti. Bay Mantelsak hafifçe eğilerek arkasından kapıyı kapattı. Boynunu uzatıp herkes ayağa kalkmış mı diye baktı. Şapkasını çengele astıktan sonra hızla kürsüye yürüdü. Yürürken başını bir kaldırıyor bir indiriyordu. Sandalyesine oturdu ve kocaman bir mühür yüzüğü taktığı işaret parmağını ceketinin yakası ve boynu arasında dolaştırarak bir süre pencereden dışarı baktı. Orta boylu ve kıvırcık Jüpiter sakallı bir adamdı. İyice seyrelmiş saçlarına ak düşmüştü. Safir mavisi miyop gözleri kalın gözlük camlarının arkasında pırıl pırıl parlıyordu. Kısa parmaklı ve kırış kırış ellerini ikide bir üzerinde dolaştırdığı yumuşak ve gri kumaştan yapılmış öne açık bir redingot giymişti. Pantolonu şık giyinmeye düşkün Doktor Goldener'den başka bütün öğretmenlerde olduğu gibi kısa paçalıydı ve altından mermer gibi silinip parlatılmış geniş çizmelerinin konçları görünüyordu. Baş öğretmen Doktor Mantelsak birden başını pencereden çekti. Sessizce yerinde oturan sınıfa bakıp hafifçe içini çekerek ''Evet, evet'' dedi. Ve gülümsedi. Keyfi pek yerindeydi. Bu onun bakışlarından açıkça belli oluyordu. Sınıfta bir rahatlama hissedildi. Çünkü her şey Doktor Mantelsak'ın keyfinin yerinde olmasına bağlıydı. Onun keyfinin yerinde olması sınıf için çok önemliydi. Zira o ruh haline göre hareket eder ve davranışlarında kendisini hiç dizginleyemezdi. Kendine özgü acımasız davranışlarıyla herkese haksızlık yapan bir insandı. Birine karşı gösterdiği güler yüz, mutluluk gibi hoş ama gelip geçiciydi. Sınıfta her zaman birkaç gözdesi olurdu ve onlara isimleriyle ve sen diye seslenir ve kendilerini cennetteymiş gibi mutlu hissettirirdi. Bu öğrenciler nedense akıllarına gelen her şeyi söylerlerdi ve söyledikleri her şey doğru kabul edilirdi. Doktor Mantelsak dersten sonra onlarla bir araya gelir ve son derece dostça sohbet ederdi. Ama bir gün gelir, örneğin sömestr tatilinden sonra bir gün, nedenini Tanrı bilir, bu çok sevdiği öğrencilere öyle saldırırdı ki hepsini yerden yere vurup bir kenara atıverirdi. Sonra bir başka öğrenciyi kaldırırdı adıyla çağırarak. Bu şanslı öğrencinin kağıdındaki yanlışları kibar bir tavırla tek tek düzeltir, çalışması eksik de olsa yine de başarılı bulurdu. Fakat başkalarının kağıtlarını ise suratını asarak inceler ve yanlışların altını kırmızı kalemle baştan aşağı öyle çizerdi ki kağıtlar ürkütücü ve zavallı bir görünüm kazanırdı. Yanlışları tek tek sayarak değil, kırmızı kalemle çizilen satırların çokluğuna göre not verdiği için gözde öğrencileri bu işten her zaman daha yararlı çıkarlardı. Bu yöntemi uygularken hiçbir şey düşünmez, tam tersine onu son derece uygun bulur ve taraflı davrandığını düşünmezdi. Öğrencilerden biri cesaretini toplayıp buna itiraz etmeye kalkışsa, kendisine adıyla ve sen diye hitap etme şansını yitirirdi. İşte bu yüzden hiç kimse umudunu kaybetmek istemiyordu. Doktor Mantelsak kürsünün önünde ayakta durmuş, bir bacağını diğerinin üzerine yaslamış bir halde not defterini karıştırıyordu. Hanno Buddenbrook oturduğu yerde öne doğru eğilmiş ve korkusundan elleriyle sıraya sıkı sıkı sarılmıştı. B harfi, alfabenin B harfi sıradaydı. Az sonra kendi adı okunacak, derse kalkacak ve tek kelime bilmeyecek ve herkesin önünde rezil olacaktı. Sınıf öğretmeninin keyfinin yerinde olması da yaşayacağı bu korkunç felaketi önleyemezdi. Saniyeler bir işkence gibi geliyordu ona. Şimdi seslenecekti öğretmen. Bu Dambrock diye. Edgar dedi Doktor Mantelsak ve parmağını arasında tuttuğu not defterini kapattı. Sonra her şey yolundaymış gibi yerine oturmuştu. Ne? Nasıl olmuştu bu? Edgar. Edgar Lüders derse kalkmıştı. Pencerenin yanında oturan şu şişman çocuk. Alfabenin L harfi kesinlikle sırada değildi. Bu nasıl mümkün olmuştu? Doktor Mantelsak bugün öyle neşeliydi ki gözdelerinden birini rastgele kaldırmış ve sıranın kimde olduğuna dikkat etmemişti. Tombul bir çocuk olan Lüders ayağa kalktı. Basık suratlıydı ve aptal aptal bakan kahverengi gözleri vardı. Son derece uygun bir yerde oturduğu ve kitabı önüne açıp rahat rahat okuyabileceği halde bunu yapmak için bile çok uyuşuktu. Kendisini öylesine rahat ve güven içinde hissediyordu ki şunu demekle yetindi. Dün çok başım ağrıdığı için hazırlanamadım. Doktor Mantelsak, beni böyle yüzüstü mü bırakacaksın Edgar dedi üzgün bir sesle. Demek altın çağ mısralarını ezbere okuyamayacaksın bana. Doğrusu çok üzüldüm. Sevgili dostum, başın mı ağrıyordu? Keşke bunu bana dersin başında söyleseydin de seni kaldırmasaydım. Geçenlerde yine başım ağrıyor dememiş miydin? Buna karşı önlem almalısın yoksa derslerinde geri kalman kaçınılmaz olur. Tim, arkadaşınızın yerine siz okur musunuz? Edgar Lüders yerine oturdu. Bir anda bütün sınıf ondan nefret etmişti. Sınıf öğretmeninin keyfinin bir hayli kaçtığı açıkça belli oluyordu ve Edgar Lüders'i bir sonraki derste adıyla değil de sadece soyadıyla çağırırdı belki de. Arka sıralardan birinde oturan Tim ayağa kalktı. Taşralı görünümlü, sarışın bir oğlandı. Açık kahverengi bir ceket giymişti. Kısa ve kalın parmakları vardı. Yüzünde aptalca bir ifade vardı ve ağzını huni biçiminde açık tutuyordu. Öğretmenin yüzüne bakarken önündeki açık kitabı çabucak düzeltti. Sonra başını öne eğdi ve okumaya başladı. Sözcükleri uzatarak tutuk tutuk ve tek düze bir tonla okuyordu. Tıpkı alfabe kitabından okuyan bir çocuk gibi okuyordu. Aurea prima sata est ateas. Doktor Mantelsak'ın bugün alfabetik sıraya uymadığı ve kimin en çok kaldırılması gerektiğini hiç düşünmediği anlaşılıyordu. Hanno'nun bugün derse kaldırılma tehlikesi belki de ortadan kalkmıştı. Bu ancak talihsiz bir rastlantıyla mümkün olabilirdi. Mutluluktan parlayan gözleriyle Kai'ye baktı ve bedensel yorgunluğunu üstünden atmaya ve dinlenmeye çalıştı. Tim'in okuması birden kesiliverdi. Doktor Mantelsak ya onun sesini iyi duymamış ya da sınıfta canı biraz dolaşmak istemiş olmalı ki kürsüden kalktı. Elinde Latince kitabıyla ağır ağır ve gülümseyen gözleriyle dolaştı. Ve sonunda ani bir hareketle önündeki kitabı kaldıran ve şaşkınlıkta ne yapacağını bilemeyen Tim'in yanına oturdu. Tim huni gibi ağzıyla derin derin soludu. Mavi gözleriyle sınıf öğretmeninin yüzüne şaşkın şaşkın baktı. Tek bir laf bile çıkmıyordu. Doktor Mantelsak, ne o Tim dedi, neden böyle birden susuverdiniz? Tim elini başına götürdü, gözlerini devirdi, hızlı hızlı soluduktan sonra tuhaf bir gülümseyişle şöyle dedi. Siz yanımda durunca çok şaşırıyorum Bay Doktor. Doktor Mantelsak da gülümsedi, yüreklendirir gibi gülümsedi, yüzüne bakarak şöyle dedi. Haydi kendinizi toplayınız ve devam ediniz dedi ve kürsüye geri döndü. Tim de kendisini topladı, kitabı yeniden önüne koydu, ilgili sayfayı açtı ve şaşkınlığını üstünden atmaya çalışıyormuş gibi bakışlarını sınıfta dolaştırdıktan sonra başını öne eğdi, kendini yeniden bulmuştu. Tim okumasını bitirdikten sonra sınıf öğretmeni çok beğendim dedi. Aferin, çok güzel çalışmışsınız, buna hiç kuşku yok. Fakat uyum duygusundan uzaksınız Tim. Bağlantıları iyi veriyorsunuz ama altı heceli mısralara vurgu yapmadınız. Bütün şiiri bir düz yazı ezberler gibi ezberlemişsiniz gibime geliyor. Fakat söylediğim gibi iyi çalışmışsınız, elinizden geleni yapmışsınız. Her zaman iyi çalışan biri olarak gönül rahatlığıyla yerinize oturabilirsiniz. Tim büyük bir gururla ve rahatlamış olarak yerine oturdu. Sevincinden gözleri parlıyordu. Doktor Mantelsak onun adının arkasına iyi bir not attı. Fakat işin tuhafı o anda sadece öğretmenin değil, Tim'in kendisinin ve bütün arkadaşlarının da onun gerçekten iyi ve çalışkan bir öğrenci olduğuna, aldığı bu güzel notu bütünüyle hak ettiğine inanmış olmalarıydı. Hannah Buddenbrook da bu genel izlenimin dışında kalmadı. Oysa içinden bir ses buna karşı çıkması gerektiğini söylüyordu. Heyecanla yeniden kulak kabarttı. Şimdi kimin adı okunacak diye. Mumme dedim Doktor Mantelsak. Aurea Prima. Demek sıra Mumme'de. Şükürler olsun Tanrı'ya. Hanno yine kurtulmuştu. Bu bölümü üçüncü kez okutması düşünülemezdi. Mumme ayağa kalktı. Uzun boylu, solgun yüzlü bir oğlandı. Elleri tir tir titriyordu ve büyük numaralı ve camları kalın bir gözlük takmıştı. Gözleri rahatsızdı ve ileri derecede miyoptu. Öyle ki ayakta dururken önünde duran kitabı okuması mümkün değildi. Dersine çalışmak zorundaydı ve çalışıyordu da. Ancak çok yeteneksiz bir çocuktu ve bugün derse kaldırılacağını beklemediği için soruları pek bilemedi ve birkaç sözcükten sonra sustu. Doktor Mantelsak ona yardım etti. İkinci denemesinde biraz sertçe, üçüncüsünde ise son derece öfkeli bir sesle bir kere daha yardım etti. Fakat Mumme'de hiçbir hareket görmeyince öfkesinden çıldıracak gibi oldu. ''Çok yetersizsiniz Mumme. Oturun yerinize. Acınacak haliniz var. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Aptal herif seni. Aptal ve tembel sözcükleri bile çok hafif kalır sizin için.'' Mumme yıkılmıştı. Felaket bütün ağırlığıyla acımasızca üzerine çökmüştü ve o anda ondan nefret etmeyecek hiç kimse yoktu sınıfta. Hanno Buddenbrook yine bir tiksinti duydu içinde. Boğazı düğümlendi ve kusacak gibi oldu. Fakat olup bitenleri inanılmaz bir açıklıkla görüyordu. Doktor Mantelsak Mumme'nin adının arkasına çok kötü bir not anlamına gelen bir işaret koydu ve sonra kaşlarını çatarak not defterini yeniden karıştırmaya başladı. Öfkesinden aklına geleni derse kaldırmaktan vazgeçti ve bu kez sıranın kimde olduğuna bakıyordu. Sıranın kimde olduğu da belliydi. Hanno tam da bunları düşünürken adının okunduğunu duydu. Birdenbire ve kötü bir düş görür gibi duydu adının okunduğunu. Buddenbrook. Doktor Mantelsak Buddenbrook demişti. Sesi havada yankılandı ama Hanno kendisinin çağrıldığına yine de inanmak istemedi. Kulaklarına müthiş bir uğultu çökmüştü. Yerinden kalkamıyordu. Doktor Mantelsak Bay Buddenbrook diye tekrarladı ve kalın gözlük camlarının arkasından yerinden fırlıyormuş gibi parlayan safir mavisi gözleriyle yüzüne dik dik baktı. Lütfen kalkar mısınız? Eh ne yapsın sıra kendisine gelmişti. Böyle olması gerekiyordu. Düşündüğünün tam tersi olmuştu ama yine de her şeyini yitirmişti. Kendisini toplamalıydı. Öğretmen kendisine bağırıp çağıracak mıydı acaba? Ayağa kalktı, saçma ve gülünç bir özür ileri sürmek ve mısraları ezberlemeyi unuttuğunu söylemek üzereydi ki önünde oturan arkadaşının kitabı açıp kendisine doğru tuttuğunu fark etti. Önündeki sırada oturan öğrencinin adı Hans Hermann Kilian'dı. Esmer tenli, saçları yağlı ve omuzları geniş, ufak tefek bir oğlandı. Subay olmak istiyordu. Öylesine bir yardımsever ve arkadaş canlısıydı ki yüzünü görmeye bile katlanamadığı Johann Buddenbrook'u böyle ortada bırakmaya gönlü razı olmadı. Kitabı açıp ona doğru tutmakla kalmadı, işaret parmağıyla hangi satırdan başlaması gerektiğini de gösterdi ona. Hanno gözlerini oraya dikti ve okumaya başladı. Kaşlarını çatmış, dudaklarını bükmüş ve titrek bir sesle Altın Çağ'dan ilgili bölümü okuyordu. İnsanların birbirinden öç almayı düşünmediği, herkesin kendi özgür iradesiyle hareket ettiği, yasa ve yönetmeliklere gerek duyulmadığı, sadakatin ve adaletin erdem sayıldığı o ilk ve en güzel efsanevi çağdan okumaya başladı. Latince olarak ceza ve korku diye bir şey yoktu dedi. Ne tunç levhalar üzerine iğnelerle tutuşturulmuş tehdit edici yazılı sözler vardı, ne de yüce yargıçlarının önünde korkudan tir tir titreyen insanlar. Hanno son derece isteksiz ve nefret dolu bir ifadeyle okuyordu. Bilerek böyle kötü okuyordu. Kilian'ın kitabından altı kurşun kalemle çizilmiş bazı yerleri bilerek atlıyor, mısraların çoğunu yanlış okuyor, arada bir duraklayıp güçlükle hatırlamaya çalışıyormuş gibi yapıyordu. Sınıf öğretmeninin her şeyi fark edip üstüne atılacağı korkusunu yenememişti hala. Kendisi için açılan kitaba bakıp hırsızlık yapmanın verdiği keyiften dolayı tuhaf bir ürperti vardı içinde, fakat yaptığı bu işten tiksinti duyuyor ve sahtekarlığını biraz olsun hafifletmek için bile bile yanlışlıklar yapıyordu. Sonra sustu ve bir sessizlik oldu sınıfta. Hanno bakışlarını yukarı kaldırmayı göze alamadı. Sessizlik dehşet vericiydi. Doktor Mantelsak'ın her şeyi gördüğüne hiç kuşku yoktu. Hanno'nun dudakları bembeyaz kesildi. Sonunda öğretmen içini çekti ve şöyle dedi. Oo, Danbrook, si takuises, sen diye hitap ettiğim için beni bağışlayın. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Parçanın bütün güzelliğini berbat ettiniz. Bir vandal, bir yabanıl insan gibi okudunuz. Bu Danbrook, müzik zevkinden yoksun bir yaratıksınız siz. Bu yüzünüzden belli oluyor zaten. O eşsiz dizeleri okurken öksürüyor muydu yoksa okuyor muydu diye kendi kendime sordum ve birinci de karar kıldım. Tim'in uyum duygusu pek yeterli değildi ama sizin yanınızda o bir dahi, bir büyük ozan sayılır. Oturun yerinize bahtsız çocuk. Gerçi çalışmışsınız, bu belli oluyor. Evet, çalışmışsınız. Size kötü bir dönem karnesi vermeyeceğim. Belli ki elinizden geleni yapmışsınız. Sizin müziğe yetenekli olduğunuzu söylemiyorlar mıydı? Piyano da çalıyormuşsunuz öyle mi? Peki ama bu nasıl olur? Haydi oturun yerinize, dersinize çalışmışa benziyorsunuz. Doktor Mantelsak ona iyi bir not verdi. Hanno Budenbrock yerine oturdu. Biraz önce büyük ozan Tim'in hissettiği gibi hissediyordu kendisini. Doktor Mantelsak'ın övgü dolu sözleriyle pek duygulanmıştı. Bunun etkisinden kurtulamıyordu. Biraz yeteneksiz ama çalışkan bir öğrenci olduğuna, bu işin içinden onuruyla çıktığına ciddi ciddi inanmaktaydı. Hans Hermann Kilian dahil bütün sınıf arkadaşlarının da kendisi gibi düşündüklerini hissediyordu. İçinde yeniden bir bulantı hissetti. Olup bitenler hakkında kafa yoramayacak kadar yorgundu. Yüzü kireç gibi olmuştu, titreyerek gözlerini kapattı, bütün vücudu uyuşmuş gibiydi. Doktor Mantelsak derse devam etti. Bugün yeni okunacak dizelere geçti ve Petersen'in adını okudu. Petersen ayağa kalktı. Canlı, neşeli ve kendisinden son derece emin bir biçimde savaşa hazırdı. Ama bugün onun da kaybetmesi ve yıkılması kaçınılmazdı. Evet, korktuğu felaket başına gelmeden ders bitmeyecekti. Hem de gözlerim yok, zavallı Mummen'in başına gelenden daha korkunç bir felaket. Petersen arada bir kitabın öteki sayfasına bakarak özgün metni okuyor ve çeviriyordu. Aslında o sayfaya bakmasına gerek yoktu. O bunu büyük bir ustalıkla yapıyordu. Sanki sayfanın üzerindeki bir şey, bir toz zerreci ya da buna benzer bir şey kendisini rahatsız ediyormuş da bundan kurtulmak istiyormuş gibi parmağıyla vurarak ya da üfleyerek onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Fakat korkunç olay işte o zaman patlak verdi. Doktor Mantelsak aniden bir hamle yaptı. Petersen de irkilerek aynı şekilde karşılık verdi. Tam bu sırada sınıf öğretmeni kürsüden kalkarak baş aşağı fırlar gibi Petersen'e doğru yürüdü. Yanına gelince kitabın arasında bir cevap anahtarı, bir çeviri notu var dedi. Bir cevap anahtarı, bir hayır hayır diye kekeledi Petersen. Sevimli bir çocuktu. Alnında sarı bir tüy beni ve korkudan durmaksızın açılıp kapanan son derece güzel mavi gözleri vardı. Kitabın arasında cevap anahtarı yok mu yani? Hayır saygıdeğer baş öğretmenim. Hayır bay doktor. Bir cevap anahtarı mı? Hayır hayır. Yok böyle bir şey gerçekten. Yanılıyorsunuz. Benden haksız yere kuşkulanıyorsunuz. Petersen böyle bir durumda nasıl konuşulması gerekiyorsa öyle konuşuyordu. Korkusundan ağzından çıkacak sözcükleri tek tek seçiyordu. Böylece sınıf öğretmenini etkileyeceğini sanıyordu. Size yalan söylemiyorum dedi yeniden. Size karşı hep dürüst oldum hayatım boyunca. Fakat Doktor Mantelsak yaşanan bu tatsız olayda son derece haklıydı. Kitabınızı verin bana dedi soğuk bir şekilde. Petersen kitabın üstüne kapaklandı. İki eliyle sıkı sıkı tutup ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım diyerek havaya kaldırdı ve yarı tutuk bir dille yalvarmaya devam etti. İnanın bana öğretmenim, inanın bana doğru söylüyorum Bay Doktor. Kitabın içinde hiçbir şey yok. Cevap anahtarı hazırlamadım. Yalan söylemiyorum. Size karşı hep dürüst oldum ben. Sınıf öğretmeni kitabı bana veriniz diye tekrarladı ve ayağını sertçe yere vurdu. İşte o anda Petersen yıkılmıştı. Yüzü bembeyaz kesildi. Peki dedi Petersen ve kitabı öğretmenine uzattı. Bakın cevap anahtarı içinde, kendi gözlerinizle görün. İşte şuraya koydum onu. Fakat onu kullanmadım diye haykırdı. Doktor Mantelsak çaresizlik içinde söylenen bu aptalca yalanı duymazdan geldi. Cevap anahtarını kitabın içinden aldı. Elinde iğrenç kokan bir pislik tutuyormuş gibi bir yüz ifadesiyle gözden geçirdikten sonra cebine koydu ve Petersen'in Latince kitabını öfkeyle sırasının üstüne fırlattı. Boğuk bir sesle sınıf defterini getirin bana dedi. 70. ayrımın sonu. Sayfa 641. Devamı 71. ayrımda.